Yalçın Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Seda Hanım.
Kıbrıs konusuna geçmeden önce lütfen bize veri tablosu oluşturmanın ve bunu yorumlamanın ne demek olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatır mısınız önce rica etsem?
Tabii ki. Devletlerin topladığı bir veri birikimi vardır. Her gün testleri yapılır, kaç kişiye bulaştığı açıklanır. Şimdi biz bunları kullanaraktan hastalığın üreme hızını tespit ederiz. Bu çok önemlidir. Çünkü hastalığın üreme hızı demek bir kişinin iyileşmeden önce veya maalesef ölmeden önce kaç kişiye hastalığı bulaştırdığını tespit eder. Üreme hızı budur. Eğer üreme hızı birin üzerine çıkarsa bu bir kişinin birden fazla kişilere hastalığı bulaştırdığını temsil eder ve bu da salgının büyüyeceğini gösterir. Üreme hızının birden aşağıda olması, birden az olması kritiktir, hayata önem taşır.
Siz de 1 Temmuz'dan 9 Eylül'e kadar sürede geçen Kıbrıs'taki koronavirüs vakalarının yayılma hızıyla ilgili bir veri tablosu oluşturdunuz ve Kıbrıs'ı uyardınız. Neden böyle bir uyarı yapma ihtiyacı duydunuz Yalçın Bey?
Biliyorsunuz kapılar Kıbrıs'ta 1 Temmuz'da açıldı.
Evet.
O ana kadar Kuzey Kıbrıs'ta COVID-19 yoktu, hiç vaka yoktu. Kapıların açılmasıyla hastalığın bulaşma riski ortaya çıktı. Ben 1 Temmuz'dan beri her gün açıklanan verileri bir tarafta biriktirip analiz yapıyordum. Ve son bir hafta içerisinde 0,4 olarak seyreden üreme hızı 1,4'e fırladı. 0,4 daha önce anlattığım gibi
Evet.
salgın yayılmıyor demektir toplum içinde. 1,4 ciddi bir yayılmadır. Aşağı yukarı Victoria'da yaşanan salgınla aynı oranda bir yayılma hızıdır. Ve sizin de bildiğiniz gibi Victoria'da günlük vakalar 5-10 iken, 5-10 iken
Evet.
2 aydan az bir zamanda 800'e çıktı ve ciddi bir kapanma yaşandı. Yani Kıbrıs'taki durum Victoria'daki de ile eşdeğer şu anda. Yani Victoria'daki patlama yaşanmadan bunu erken zamanda kontrol altına almak için.
Peki ben mesela 10 Eylül tarihli bir veri tablosuna ulaştım Kıbrıs'la ilgili. 1210 test yapılmış. Sadece 22 pozitif vaka rastlanmış. Gayet pozitif gözüktü bana. Çok korkutucu gelmedi ama siz daha korkunç olacağı yönünde uyarıyorsunuz, öyle mi?
Evet, aynen öyle. Çünkü bunun bir de geçmişine bakmak lazım bunu değerlendirirken Seda Hanım. Bir de Kıbrıs'ın şu anda tahmini nüfusu, Kuzey Kıbrıs'ın tahmini nüfusu 400 bin. Şimdi burada 20 çıkmış. Onu 20 ile çarpmamız gerekir. Yani örneğin Victoria'daki sayılarla karşılaştırmak için. Aşağı yukarı Victoria'nın nüfusu 8 milyon civarında. Belki biraz az. Ama yani 20 ile çarptığımız zaman ortaya 400 gibi bir rakam çıkıyor. Yani Victoria endeksli olarak eşdeğer olarak 400 gibi bir rakam ortaya çıkıyor ki bu ciddi bir patlamadır. Düşünün ki bir hafta içerisinde olan bir şeydir bu. Ve ayrıyeten bende çok büyük soru işaretleri yaratır. Yani bir haftada böylesine 0,4'den 1,4'e fırlaması hastalığın doğal olarak pek mümkün değildir.
Peki bu ne anlama geliyor sizce?
En muhtemel açıklaması bunun Seda Hanım, geçmiş bu birkaç hafta içerisinde toplum içinde yeterince test yapılmamasına işarettir bu. Evet 1000 veya 1500 civarında bir rakam telaffuz ediliyor ki bu yani güvenilir bir rakamdır. Ancak muhtemelen bunun ezici çoğunluğu ülkeye giriş yapan turistlere uygulanıyor. Şimdi bu hal böyle olunca önemli olan aslında burada kritik olan toplum içindeki şahıslara yapılan test sayısıdır.
Siz diyorsunuz ki dışarıdan gelenlere yapılan testlerle asıl Kıbrıs'ta yaşayan, ikamet edenlere yapılan testlerin ayrı ayrı açıklanması gerekir. Öyle mi diyorsunuz?
Kesinlikle. Çünkü hastalığın seyri açısından önemleri çok farklıdır. Ve kesinlikle ayrı ayrı rapor edilmeleri lazımdır.
Sınırların açılmasıyla beraber Türkiye'de yurt dışına gidemeyen büyük bir çoğunluk da tatil amacıyla Kıbrıs'ı tercih etmeye başladı. Bunun ve Kıbrıs'a gelmeye başlayan öğrencilerin de etkisi olmuş mudur vaka sayılarının artmasında?
Muhtemelen olmuştur. Şimdi Kıbrıs'a gelen insanların yani nedenlerini pek bilmiyorum. Ama büyük bir kısmı 2-3 günlüğüne Kıbrıs'a turist olarak gelen, genelinde de yani kumar oynamaya gelen insanlardır. Uygulama süresince girişlerde test yapıldı söylediğim gibi. Ama insanlara dendi ki siz otelinize gidin, odanızda kalın, test sonucu çıkana kadar odanızda kendinizi izole edin. Tabii şimdi siz 2-3 günlüğüne bir adaya geldiğinizi düşünün. Uygulamanız pek muhtemel değil. Evet. Ve böyle olunca hastalık yayılmaya başladı. Açıkçası bunun büyük bir risk olduğunu bu açılma olmadan önce ben iletmeye çalıştım. Fakat gene açılma oldu ve işte durum ortada.
Ne yapılması gerek Yalçın Bey? Siz ne önerirsiniz? Kıbrıs'ta ne yapmak lazım?
İlk etapta dediğim gibi 2 haftalık bir genel karantina yapılması gerekir. Victoria'da yaşanana benzer bir karantina yapılması gerekir veya da Temmuz'dan önce yapıldığı şekilde bir karantina. Bu 2 hafta zarfında Bol tarafından test yapılması gerekir. Rastgele testler yapılması gerekir ki hastalığın toplum içinde gerçek boyutunu belirleyelim. Bu belirledikten sonra zaten o kapanma da olunca üreme hızı düşecek. Eğer düşmüyorsa ve beklediğimizden yüksekse gene o 2 haftalık kapanma ona göre ayarlanır. Bu olduktan sonra yani hastalık böyle sıfıra çekildiği zaman o zaman tekrar bir açılım yapılır. Ekonomik getiri nedir? Sağlık riski nedir? Ona göre bir açılım olur. Şimdi bunun analizini tabii o zaman yapmak gerekir. Maalesef Kıbrıs'tan gelen veriler de sınırlıdır. Ben bunun ihtiyaç olacağını öngördüğüm için Kıbrıs'tan genç meslektaşım Doktor Murat Erkut'la bu işi yapmaya çalıştık. Fakat devletten veri sağlamak mümkün olmadı. Ama bir öngörüde bulunayım. Yalnızca bir öngörüdür bu. Büyük ihtimal üniversiteler açılsın, öğrenciler üniversiteye gelsin. Gelirken masrafı devlet tarafından karşılanmak üzere 2 haftalık bir karantina uygulansın. Eğer siz bir ülkeye bir yıllığına geliyorsanız 2 hafta büyük bir zaman dilimi değildir. Temiz test sonucuna bağlı olarak çocukların okula başlamasına izin verilsin. Bunun dışında böyle 2-3 günlük turizmler falan bunlar yani büyük ihtimal zararı faydasından çok daha fazla olduğu için bunlar ilk etapta düşünülmemesi şeylerdir. Ayrıyeten bir de bunun ekonomik sektör boyutu vardır. Bazı ekonomik sektörlerin açılımı ekonomiye büyük katkı getirir, sağlık riskini çoğaltmaz. Bazıları ciddi anlamda sağlık riskini çoğaltır. Bizim New South Wales'da yaptığımız analize göre en riskli sektörler oteller, restoranlar ve sanat dallarıdır. Konserler filan. Ve risk en aza indirilir.
Yalçın Bey, siz Türkiye'yi de yakından takip ediyorsunuz ve Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı 1500'ü geçmeye başladı. Hemen her gün 1500 yeni vaka olduğu söyleniyor. Türkiye'de nasıl kontrol altına alınacak koronavirüs vakaları?
Bu konuda en önemli etken siyasi iradedir. Eğer böyle bir irade oluşursa Türkiye'de yapmaları gereken, kaçınılmaz olan Kıbrıs'ta önerdiğim gibi genel karantinadır. Artık bu yöresel Türkiye büyük bir ülkedir. Bu çok daha çok boyutludur. Artık boyutuna göre farklı farklı stratejiler geliştirilir ve Türkiye bu çıkmazdan kurtulur.
Avustralya, Kıbrıs, Türkiye ve tabii bütün dünya umudunu aşıya bağlamış durumda ama ya aşı bulunmazsa ya da bulunması çok uzun sürerse o zaman ne olur Yalçın Bey?
100 yıl önceki İspanyol gribi salgınından söz ediyorum Seda Hanım örnek
Evet.
olarak. Orada mesela aşı bulunmadı. Etkili ilaç da pek yoktu. Ama ne oldu? Doğal olarak virüs mutasyon yaşadı. Daha bulaşıcı olan ancak öldürücü olmayan varyasyonlar türedi. Ve bunlar daha ölümcül olandan daha önce insanlara bulaştı. Bulaştığı zaman da insanlarda bağışıklık yarattı. Yani bunun bir de doğal çıkışı vardır. Yani bunu da unutmayalım. En kötü ihtimal budur. Ama bunun ne kadar zaman süreceği, 2 yıl mı sürer, 5 yıl mı sürer tabii bunu bilemeyiz. Yani bunu da bir hatırlatmak istedim. Doğa sorun yaratır ama çözümünü de yaratır. Tabii buna ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum şu anda. Çok
Çünkü
büyük
aşı
ihtimal.
zaten
Evet.
inşallah bulunuyor, değil mi?
Evet.
Yalçın Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim Seda Hanım.